Ayrım 8.
Ve efsaneye göre Mısır kralı Keops'un kızı Albenisi'nin satışından kazandıklarıyla bir piramit inşa ettirmiştir. Benzer durumlar bugün bile Marian Adaları'nda, Filipinler'de ve Polinezya Adaları'nda, ayrıca Waits'e göre çeşitli Afrika kabilelerinde mevcuttur. Balear Adaları'nda yakın zamana kadar var olan bir adette kadın üzerinde tüm erkeklerin hakkını ifade eden gerdek gecesinde kandaş tüm erkeklerin yaş sırasına göre geline yanaşmalarına izin verilmesi adetiydi. Sıra en son damada geliyordu. Bu adet başka halklarda erkeklerin temsilcisi olarak kabilenin rahiplerinin ya da kabile reislerinin, krallar, bu ayrıcalığı kullanması şekline dönüştü. Örneğin Malabar'da kayımarlar karılarının bekaretini bozdurmak için patamarlar, rahipler kiralıyor. Baş rahip Namburi, kral Zamorin, evlenirken ona bu hizmette bulunmakla yükümlüdür. Kral ise bu hizmeti 50 altınla öder. Hindi Çin'de ve Büyük Okyanus'un çeşitli adalarında bu görevi bazen rahipler, bazen kabile reisleri, krallar yerine getirir. Kabile reisinin genç kızın kızlığını bozmayı görev olarak yaptığı ve karşılığında armağan aldığı Senegambia'da da durum böyledir. Başka halklarda kızlığın, hatta bazen dişi cinse mensup birkaç aylık çocuğun kızlığının dahi bozulması bu amaçla yapılmış putlar kullanılarak yapılıyordu. Orta çağın ta sonlarına dek bizde, Almanya'da ve Avrupa'da kullanılan ilk gece hakkı aynı gelenekten çıktığı kabul edilebilir. Kendisini kullarının ya da serflerinin hükümdarı olarak gören toprak sahibi kabile reisinden kendisine geçen hakkı kullanıyordu. İleride bu konuya tekrar döneceğiz. Ayrıca Güney Amerikalı kabilelerin çok eski adet ve geleneklere sahip olan baskılarda da korunmuş olan erkeğin loğusa yatağına yatması, doğum sancısı çekiyormuş gibi davranması ve kendini loğusa kadına baktırması gibi garip bir adette de analık hukukunu anımsatır şeyler vardır. Bu adet babanın yeni doğanı kendi çocuğu olarak kabullendiği anlamına gelir. Bu adetin Çin'in çeşitli dağ aşiretlerinde hala var olduğu söyleniyor ve kısa süre önceye kadar Korsika'da da vardı. Almanya'nın sömürgeleri üzerine Reich hükümetinin Reichstag'a 1894-95 dönemi sunduğu tezkereler arasında Güneybatı Afrika bölgesi üzerine tezkerenin 239. sayfasında şöyle deniyor. En yaşlılar ve en varlıklılardan oluşan kurulu olmaksızın, o bir Herero köyündeki kabile reisi. En küçük bir karar bile alamaz ve yalnızca erkekler değil, sık sık kadınlar da ve hatta hizmetçiler dahi oylarını verirler. Ve Marshall Adaları üzerine raporun 254. sayfasında şöyle deniyor. Tüm Marshall Adaları üzerinde egemenlik hiçbir zaman tek bir şefin elinde bulunmamıştır. Ama artık bu sınıfın, Irodi, hiçbir kadın üyesi hayatta olmadığından ve çocuğa yalnızca annesi soyluluk ve rütbe verdiğinden, Irodiler kabile şefleriyle birlikte yok olurlar. Raportörün ifade ve anlatım tarzı sözünü ettikleri ilişkilere ne kadar yabancı olduklarını gösteriyor. Bu ilişkiler içinde yönlerini bulamıyorlar. Yıllarca Transilvanyalı çingeneler arasında yaşamış ve sonuçta kabilelerden biri tarafından evlatlığa kabul edilmiş olan Dr. Henrik V. Wilowski, aralarında yaşadığı dönemde eski örgütlenmelerini koruyan 4 çingene kabilesinden ikisinde Aşani ve Çale, ana soy zincirinin egemen olduğunu anlatıyor. Göçebe çingene evlendiğinde evin tüm teçhizatının sahibi olan karısının soyuna girer. Mevcut servet kadınındır ya da kadının soyunundur. Erkek yabancıdır ve ana soy zinciri hukukuna göre çocuklar da ananın soyunda kalır. Bugünkü Almanya'da bile hala analık hukuku vardır. Westdeutsche Rundschau'nun 10 Haziran 1902 tarihli ikinci sayfasında Holstein Westfalia Belediyesi'nde yurttaşların servetinin mirası için hala gençlerin çok eski analık hukukunun geçerli olduğunu yazıyor. Çocuklar anadan miras alıyorlardı. Bu eski geri kafalılığı ortadan kaldırmak için şimdiye dek boşuna uğraşılmıştı. Bugün var olan aile biçiminin ve tek evliliğin hiç de kadim ve ezeli kurumlar sayılamayacağını, ayrıca satın alınan evlilik ve kaçırma yoluyla yapılan evliliğin poligami ve poliandrinin yaygınlığı da kanıtlıyor. Yunanistan'da da kadın satın alma nesnesi oldu. Kocasının evine adım atar atmaz kendi ailesi için varlığı sona eriyordu. Bu onu kocasının evine getiren güzelce süslenmiş arabanın kapı önünde oracıkta yakılmasıyla sembolik olarak ifade ediliyordu. Sibirya'da Ostiyaklar'da baba kızını bugün hala satar. Damadın elçisiyle ödenecek fiyatın pazarlığını yapar. Aynı şekilde çeşitli Afrikalı kabilelerde Yakup zamanında olduğu gibi bir kıza talip olan erkeğin müstakbel kaynanasının hizmetine girmesi adeti hala sürüyor. Bilindiği gibi satın alınan evlilik bizde de yok olmuş değil. Hatta burjuva toplumlarda her zamankinden daha fazla egemen. Varlıklı sınıflarımız arasında neredeyse genel geçerli olan para evliliği satın alınan evlilikten başka bir şey değildir. Mevcut adete göre damadın geline verdiği gelin armağanı da kadının mülk edinilmesinin sembolü olarak görülmelidir. Satın alınan evliliğin yanı sıra kaçırma yoluyla yapılan evlilik vardı. Kadın kaçırma yalnızca eski Yahudiler tarafından değil, eski zamanlarda her yerde uygulanıyordu. Buna hemen tüm halklarda rastlanıyor. Bunun için en ünlü tarihi örnek Sabinli kadınların Romalılar tarafından kaçırılmasıdır. Kadın kaçırma kadınların az sayıda olduğu ya da doğuda genelde adet olduğu gibi çok karılılığın bulunduğu yerlerde anlaşılması kolay bir elde ediş şekliydi. Özellikle Arap İmparatorluğu süresince bizim zamanımızla 7. yüzyıldan 12. yüzyıla dek çok büyük boyutlara ulaşmıştı. Kadın kaçırma bugün hala örneğin Güney Şili'de Arakoryalılarda sembolik olarak görülüyor. Damadın arkadaşları gelinin babasıyla pazarlık yaparken damat evin yakınına sokuluyor ve gelini kapmaya çalışıyor. Onu yakaladığı gibi hazır bekleyen atın üzerine atıp onunla birlikte yakındaki ormana doğru kaçıyor. Bunun üzerine kadınlar, erkekler ve çocuklar büyük bir yaygara koparıyor ve kaçışı önlemeye çalışıyorlar. Fakat damat geliniyle birlikte ormanın fundalığına ulaşır ulaşmaz evliliğe olmuş gözüyle bakılıyor. Ebeveynlerin isteğine karşı yapılmış olsa da bu böyle. Benzer adetler Avustralyalı kabilelerde de var. Bizdeki balayı gezisi kadın kaçırma adetini anımsatıyor. Gelin ev ocağından kaçırılıyor. Buna karşılık yüzük değişimi kadının erkeğe boyun eğişini ve bağlılığını anımsatıyor. Bu adet ilk olarak Roma'da ortaya çıktı. Geline erkeğe bağlanışının işareti olarak erkek tarafından demir bir yüzük verildi. Sonra bu yüzük altından yapıldı ve çok sonraları çift taraflı bağlılığın işareti olarak karşılıklı yüzük değişimi yerleşti. Doğu halklarından tanıdığımız ve bunlarda bugün hala var olan ama kadınların sayısı ve onların geçim masrafları göz önünde bulundurulduğunda yalnızca ayrıcalıklılar ve varlıklılar tarafından uygulanabilen çok karılılık, poligami karşısında çok erkeklilik, poliandri vardır. Bu esas olarak Tibet'te dağ halklarında, Hindistan'da Çin sınırında garralarda, Gondwana'da baigalarda, Hindistan'ın güney ucunda nairlerde mevcuttur ve Eskimo'larda ve Aleutlarda bulunduğu söyleniyor. Köken başka türlüsü olamayacakmış gibi anaya göre belirleniyor, çocuklar ona ait. Kadının erkekleri kural olarak kardeştir. En büyük erkek kardeş evlendiğinde diğer erkek kardeşler de kadının kocası olur. Ancak kadının başka erkekler alma hakkı da vardır. Buna karşılık erkekler de çok sayıda kadına sahip olabilir. Poliandrinin ortaya çıkışını hangi koşullara borçlu olduğu açıklanamamıştır. Poliandrik kabileler istisnasız ya yüksek dağlık bölgelerde ya da soğuk kuşakta yaşadığından poliandri için olasılıkla Tarnowski'nin sözünü ettiği olgu belirleyicidir. Tarnowski güvenilir gezginlerden önemli yüksekliklerde uzun süre kalındığında cinsel güdünün azaldığını ve aşağı inildiğinde yeni güçle tekrar yerine geldiğini öğrendi. Tarnowski cinsel faaliyetin bu azalışının dağlık bölgelerde nüfusun nispeten az artışı için açıklayıcı olabileceğine ve kalıtım yoluyla geçtiği için cinsel duyunun sapkınlığına etkide bulunan jenerasyon anılarından biri olabileceğine inanıyor. Çok yüksek ve soğuk bölgelerde sürekli ikamet etme ve yaşam tarzı çok kocalılığın bir kadına aşırı talep yüklememesine neden olur. Bizzat kadınların doğası buna uygun etkilenmiştir. Eskimo kızlarında menstruasyonun genel olarak 19 yaşlarında başlaması olgusu da bunu gösteriyor. Oysa sıcak kuşakta henüz 9 ya da 10 yaşlarında, ılımlı kuşakta ise 14 ile 16 yaşları arasında başlar. Genel olarak bilindiği gibi sıcak ülkeler cinsel güdüye çok uyarıcı bir etkide bulunuyorsa ve tam da bu nedenle sıcak ülkelerde çok karılılık esas yaygınlığa sahipse, soğuk bölgeler ve buna yüksek dağlık bölgeler dahildir. Cinsel güdü üzerinde büyük ölçüde azaltıcı etkiye sahip olmalıdır. Birçok erkekle cinsel ilişkide bulunan kadınlarda gebe kalmanın ender görüldüğü de deneyimle sabittir. Bu nedenle poliandride nüfus artışı azdır ve soğuk ülkelerle yüksek dağlık bölgelerde var olan geçimin sağlanmasındaki zorluğa uyum gösterir. Böylece böylesine garip görünen poliandri koşullarında da üretim biçimi türünün cinsiyetlerin arasındaki ilişkiler üzerinde belirleyici etkisi kanıtlanmış oluyor. Bunun dışında yüksek dağlarda ya da soğuk kuşakta yaşayan bu halklarda Çin'in yüksek dağlarındaki Moğol kabileleri için söylendiği gibi kız çocuklarının öldürülüp öldürülmediğini saptamak gerekiyor. 5. Devlet düzeninin doğuşu, Roma'da gensin dağılışı. Analık hukukuna bağlı gensin ortadan kalkışından sonra onun yerine önemli ölçüde zayıflamış fonksiyonlarla babalık hukukuna bağlı gens geçti. Onun temel görevi ortak dini işlerin ve gömü işlerinin yapılması, koruma ve yardım için karşılıklı yükümlülük, özellikle varlıklı kadın mirasçılar ya da yetim kızlar söz konusu olduğunda gens içinde evlenme hakkı ve belirli durumlarda göreviydi. Gens hala var olan ortak mülkü de idare ediyordu. Özel mülkiyetle ve bununla bağıntılı miras hakkı ile birlikte sınıf farklılıkları ve sınıf çelişkileri de ortaya çıktı. Zamanla varlıkların varlıksızlara karşı birliği gerçekleşti. Birinciler yeni kamu kurumlarının yönetimini ele geçirmeyi ve miras yoluyla devretmeyi istediler. Gerekli hale gelen para ekonomisi eskiden bilinmeyen borçlanma ilişkileri yarattı. Dış düşmanlara karşı çatışmalar, içte çıkar çelişkileri ve tarım, zanaat, ticaret arasındaki farklı çıkarlar ve ilişkiler karmaşık hukuk kurallarını zorunlu kılıyor ve toplumsal mekanizmanın düzenli gidişini denetleyen ve anlaşmazlıkları karara bağlayan organlar gerektiriyordu. Aynı şey efendilerle köleler, borçlularla alacaklılar arası ilişkiler içinde geçerliydi. Böylece tüm bu ilişkileri kavrayan, yöneten, düzenleyen, dengeleyen, koruyucu ve cezalandırıcı müdahalede bulunan bir güce gereksinim vardı. Yeni toplum düzeninde ortaya çıkan birbirine zıt çıkarların zorunlu ürünü olarak devlet ortaya çıktı. Bunun yönetimi doğal olarak kurulmasında en fazla çıkarı bulunan ve sosyal güçleri sayesinde en büyük etkinliğe sahip olanların eline, varlıklıların eline geçti. Yani mülk aristokrasisi ile demokrasi siyasal hakların tam eşitliğinin egemen olduğu yerde de karşı karşıyaydı. Eski analık hukuku ilişkilerinde yazılı hukuk yoktu. İlişkiler daha basitti ve gelenek kutsaldı. Çok daha karmaşık yeni düzende yazılı hukuk en önemli gerekliliklerden biriydi ve onu uygulayacak özel organlar gerekliydi. Fakat hukuk ilişkileri daha karışık hale geldikçe hukuk kurallarını öğrenmeyi görev edinen ve sonuçta onu daha fazla karmaşıklaştırmada özel bir çıkarı olan özel bir insan sınıfı oluştu. Yaratılan hukukun tüm toplum için sahip olduğu önem dolayısıyla en etkin sınıf haline gelen hukuk bilginleri hukukçular ortaya çıktı. Yeni hukuk düzeni zaman içinde Roma devletinde en klasik ifadesini buldu. Roma hukukunun bugüne dek sahip olduğu etkinin nedeni budur. Demek ki devlet düzeni iş bölümünün daha yüksek bir basamağında çoğunlukla birbirinin karşısında bulunan ve çatışan farklı çıkarlara sahip çok sayıda mesleklere bölünmüş bir toplumun zorunlu sonucudur. Daha zayıf olanın baskı altında tutulması bu nedenle gerekliydi. Bir Arap aşireti olan Nabateler de bunu gördüler. Diodor'a göre ekip biçmeme, şarap içmeme ve ev inşa etmeme, çadırlarda oturma yasası çıkardılar. Çünkü bu tür şeyler yaparlarsa bir üst güç, devlet iktidarı tarafından kolaylıkla itaat etmeye zorlanabilirlerdi. Musa'nın kayınpederinin zürriyeti Rehabitler'de de benzer kurallar vardı. Musa'nın yasaları bir bütün olarak Yahudilerin tarımla uğraşan bir toplumun ötesine geçmesine izin vermemeye yönelikti. Çünkü aksi halde yasa koyucular onun demokratik, komünist kamu düzeni yok olacaktır diye korkuyorlardı. Kutsal ülkenin bir yanda zor geçilir Lübnan dağları, öte yanda ise özellikle doğu ve güneyde verimsiz bölgeler ve kısmen çöllerle sınırlı olması, yani soyutlanmayı olanaklı kılan bir yerde seçilmiş olması bundandır. Yahudilerin ticareti, kolonizasyonu ve servet birikimini teşvik eden denizden uzak tutulması da bundandır. Ayrıca diğer kavimlere karşı kapanma üzerine katı yasalar, dışa karşı katı evlenme yasağı, yoksullarla ilgili yasalar, tarım yasaları, her 50 yılda bir kutlanması gereken yıl dönümü bundandır. Tüm bunlar büyük servetlerin tek tek kişilerde toplanmasını engellemek için düşünülmüştü. Yahudilerin devlet kuran halk olması engellenmeliydi. Bu yüzden centil düzene dayanan aşiret örgütlenmesi tamamen çözülene dek korundu ve bugün bile kısmen etkisini sürdürüyor. Roma'nın kuruluşuna analık hukukunu besbelli aşmış olan Latin kabilelerin katıldığı anlaşılıyor. Kendilerine gereken kadınları daha önce belirtildiği gibi Sabin kabilesinden kaçırıyorlar ve kendilerine bunlara izafeten Kiritler diyorlar. Daha ileriki dönemlerde bile Roma vatandaşlarına mecliste Kiritler diye hitap ediliyordu. Populus Romanus genel olarak Roma'nın özgür halkı anlamına geliyordu. Ama Populus Romanus Guiritium Roma vatandaşı olarak kökeni ve niteliği ifade ediyordu. Roma gensi babalık hukukuna dayanıyordu. Çocuklar öz çocuklar olarak miras alıyordu. Çocuk yoksa miras erkek soy zincirinden akrabalara kalıyordu. O da yoksa bu durumda miras gense kalıyordu. Kadın evlendiğinde babasının ve onun erkek kardeşlerinin servetinde miras hakkını yitiriyor, kendi gensinden çıkıyordu. Ve ne kendisi ne de çocukları babasının ya da onun erkek kardeşlerinin mirasçısı olamazdı. Aksi halde onun miras payı babanın gensi için yitirilmiş demekti. Genslere ve fratyalara bölünme Roma'da daha yüzyıllar boyunca askeri örgütlenmenin ve yurttaşlık haklarının işletilmesinin temelini oluşturdu. Fakat babalık hukukuna dayanan gensin çöküşü ve öneminin azalmasıyla koşullar Romalı kadınlar için daha iyileşti. Sonraları yalnızca miras almakla kalmadılar, onlara servetlerini yönetme hakkı da tanındı. Yani Yunanlı kız kardeşlerinden çok daha iyi durumdaydılar. Kadınların yavaş yavaş elde ettiği bu daha özgür konum bizim zaman hesabımızdan 234 yıl önce doğmuş, yaşlı Katon'un şöyle şikayetlenmesine neden oluyordu. Her evin babası atalarının örneğine uyup karısına layık olduğu üzere boyun eğdirmeye çalışmış olsaydı, o zaman tüm kadın cinsiyle resmen bu kadar uğraşılmak zorunda kalınmazdı. İsa'dan önce 195 yılında halk tribününde kadının giyim ve mücevherat lüksüne karşı önceden çıkarılmış yasanın kaldırılması önerildiğinde Kato şöyle kükrüyordu. İçimizden her biri kendi karısında erkeğin hak ve üstünlüğünü özenle korumuş olsaydı, o zaman burada tüm kadınlarla ilgili olarak daha az zorlukla karşılaşırdık. Şimdi yuvada aşılmış olan özgürlüğümüz burada forumda da kadınların azgınlığı tarafından kırılıyor ve ayaklar altına alınıyor. Onlara karşı teke tek direnemediğimiz için toplu olarak da onlardan korkuyoruz. Atalarımız kadınların özel işlerini bile vasitsiz yapmamalarını, babalarının erkek kardeşlerinin erkeklerin elinde olmalarını istiyordu. Biz ise artık cumhuriyeti ele geçirmelerine ve hatta halk meclislerine karışmalarına izin veriyoruz. Azgın yaratığın ihtiraslı doğasının dizginlerini gevşet ve sonra da onun başına buyrukluğunu kendi kendine sınırlayacağını umut et. Kadınların gelenekler ya da yasalarca kendilerine zorla kabul ettirilenlerden istemeye istemeye tahammül gösterdikleri şeylerin çok küçük bir bölümüdür bu. Gerçeği söylemek gerekirse her şeyde özgürlük, hayır, dizginsizlik istiyorlar. Ve bir kez bizimle eşit olmaya başladıklarında derhal bize üstün geleceklerdir. Katon'un üstteki konuşmada sözünü ettiği dönemde baba yaşadığı sürece kızı üzerinde vasiliğe sahipti. Kız evli de olsa bu sürüyordu ya da baba bir vasi tayin ediyordu. Baba öldüğünde baba tarafından akraba olmasa da en yakın erkek akraba vasi oluyordu. Vasi vasiliği her an bir üçüncü kişiye devretme hakkına sahipti. Yani Romalı kadın başlangıçta yasa önünde kendi iradesine sahip değildi. Nikah biçimleri çeşitliydi ve yüzyıllar boyunca çeşitli değişikliklere uğradı. En törensel nikah başrahip tarafından en az 10 tanık önünde kıyılıyordu. Burada gelinle güvey bağlanmanın işareti olarak un, tuz ve sudan yapılmış bir pastayı birlikte yiyorlardı. Burada Hristiyanların kuddas töreni sırasında papazlar tarafından dağıtılan hamursuz fodla ile büyük benzerliğe sahip bir törenin söz konusu olduğu görülüyor. Nikahın ikinci bir biçimi bir kadının seçtiği kişiyle babasının veya vasisinin onayıyla bir yıl aynı çatı altında birlikte yaşadığında nikahın gerçekleşmiş sayıldığı el koyma biçimiydi. Üçüncü bir biçim tarafların birbirine karşılıklı madeni para ve karı koca olmak istedikleri sözünü verdikleri bir tür karşılıklı satın almadır. Cicero zamanında genel olarak iki taraf içinde artık özgür boşanma yürürlüğe konmuştu ve hatta boşanmanın bildirilmesinin gerekli olduğuna bile karşı çıkılıyordu. Lex Julia de Adulteris daha sonra boşanmanın resmen bildirilmesi gerektiği kuralını koydu. Çünkü zina yapmış olan ve kendilerinden hesap sorulacak kadınlar sık sık kocalarından boşanmış olduklarını ileri sürüyorlardı. Justin, Hristiyan, tarafların ikisinin de manastıra gitmek istemesi hali dışında boşanmayı yasakladı. Fakat Halefi 2. Justinius buna tekrar izin vermek zorunda kaldı. Roma'nın gelişen gücü ve artan zenginliği ile birlikte eski katı ahlakçılığın yerini en kötü türde ahlaksızlık ve sefahat aldı. Roma fuhuşun, sefahatın ve kösnül de kadınlığın oradan zamanın tüm uygar dünyasına yayılan merkezi haline geldi. Sefahat özellikle imparatorluk zamanında çoğunlukla imparator tarafından teşvik edilen çılgınca biçimler aldı. Erkeklerle kadınlar ahlaksızlıkta yarışıyordu. Genel kadın evlerinin sayısı gittikçe artıyor, bunun yanı sıra erkek dünyasında Yunan aşkı, oğlancılık gittikçe daha fazla kabul buluyordu. Zaman zaman Roma'da fuhuş yapan genç erkeklerin sayısı fuhuş yapan kadınların sayısından fazla oldu. Hetereler caddelerde, gezinti yerinde, sirkte ve tiyatroda hayranlarıyla çevrelenmiş olarak debdebe ile görünürlerdi. Genellikle zencilerin taşıdığı bir tahtrevanda mücevher ve değerli taşlarla parıldayan ellerinde bir ayna, gayet çıplak biçimde yatarlar, yanlarında yelpaze sallayan köleler bulunur, çevrelerini bir sürü oğlan, harem ağası, flütçü sarardı. Alayın sonunda tuhaf cüceler olurdu. Bu sefahat Roma İmparatorluğu'nda imparatorluğun varlığı için tehlike haline gelen bir boyuta ulaştı. Erkeklerin örneğini kadınlar izledi. Seneca'nın anlattığına göre yılları alışıldığı gibi konsüllere göre değil, kocalarının sayısına göre sayan kadınlar vardı. Zina yaygındı ve kadınlar zinaya verilen ağır cezalardan kurtulmak için kendilerini fahişe olarak kaydettiriyorlardı. Bunların arasında Roma'nın en seçkin bayanları da vardı.